Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Haziran 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Nurten Çevikoğlu imzalı Nefs Gerçeği başlıklı yazıyı sunacağız. Ruh, can, benlik, kalp, cevher, irade gibi manalarda kullanılan nefs hakkında İslam mütefekkirleri farklı fikirler serdetmişlerdir. Kimileri nefs atomdur görüşünden hareketle nefsin, diğer bir deyişle ruhun kendi özüyle var olan bir cevher mahiyetinde ve yerinin de kalp olduğunu ifade etmişlerdir. Kimileri nefsi bedenle ortaya çıkan canlılıktır, nefs beyinde güç, kalpte fikirdir diye tarif etmiştir. Bazıları da nefsi mahiyet bakımından bedene yayılan nurani, yüce, diri ve hareketli cisimdir. Bu cisim ayrışmaz, değişmez, parçalanmaz olarak değerlendirmişlerdir. Bu tariflere bakıldığında nefs, İnsanın canı ve bizzat kendisi, bazen ona canlılık veren ruhu gibi anlaşılsa da aslında insanın manevi hayatının en önemli merkezlerinden biridir. İslam tasavvufunda nefs, insanın toprağa meyilli olan sufli yönünü temsil eder. Ruhsa, onun Allah tarafından ihsan edilmiş, manevi tekamülünü isteyen, onu ulviliğe çeken yönüdür. Terbiye ve ıslah edilmemiş nefsle ulvi olana meyilli ruh arasında daimi bir kavga vardır. Ruh hayır ve güzelliği isterken süfli nefis günah ve çirkin şeylerden hoşlanır. Ruhla nefs arasındaki bu kavga nefsin isteklerine karşı gelinerek onun eğitilmesiyle yavaş yavaş azalır. Neticede nefs dizginleri yavaş yavaş bırakır. Ama mücadele ölüme kadar devam etmektedir. Her an palazlanmaya müsait olan nefs, tam yenildiği düşünüldüğü anda birden küllerinden tekrar doğabilir. Bu yüzden insanın iç dünyasındaki iyi ve kötünün mücadelesi ömür bitmeden sona ermez. Manevi terbiye ve tekamül esnasında müşahede edilen nefsin hal ve mertebeleri, meşhur tasnife göre 7 kısma ayrılmıştır. 1. Nefsi emmare. Cenab-ı Hakk'ın yasakladıklarının peşinde koşan, Allah'ın emir ve buyruklarına riayet etmeyen, şeytani arzu ve hislerinin esiri olan nefs. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefs kötülüğü emreder. Ayetiyle işaret edilen nefstir. 2. Nefsi levvame. Allah Teala'nın emir ve yasaklarına kimi zaman dikkat eden, kimi zaman da dikkatsiz davranan ama işlediği günahlardan rahatsız olup üzülen, sevaplarına ise sevinen nefs. Bu isim levvame, yani devamlı pişman olma, nefse yemin ederim ayetinden alınmıştır. 3. Nefsi mülheme. Elden geldiğince Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına dikkat eden, bu titizliği sebebiyle de çeşitli ilham ve keşiflere mazhar olan nefis. Bu tabirde Kur'an-ı Kerim'deki "Andolsun nefse isyanını ve itaatini ilham edene" ayetinden gelmektedir. 4. Nefsi mutmainne. İslam'ın ve imanın şartlarına şeksiz şüphesiz bütün hükümlerine teslim olan, kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulup güzel ahlakla hemhal olan, neticede yüce yaratanla manevi bir muhabbet bağı kurmuş ve bunun lezzetine erişmiş nefs. Fecr suresinde "Ey itminana ermiş itaatkar nefs" şeklinde kendisine hitap edilmiş olan nefs mertebesidir. Bu hitapta nefs bu mertebeye ulaşmadıkça Allah'ın hitabına mazhar olunamayacağına da işaret vardır. 5. Nefsi radiye. Bütün cihetleriyle Allah Teala'ya yönelmiş ve ondan asla gafil olmayan ve Cenab-ı Hak'tan onun hüküm ve takdirinden razı olan nefs. 6. Nefsi merdiye, benliğin bütün zerreleriyle Allah Teala'ya teslim olan ve Allah Teala'nın da kendisinden razı olduğu nefs. Fecr suresinde yer alan zikrettiğimiz ayetin devamında dön Rabbine, sen ondan razı, o da senden razı olarak şeklindeki hitaptaysa radiye ve merdiye makamları zikredilmiştir. 7. Nefsi kamile. Her türlü kötülük ve çirkinlikten sıyrılmış kamil bir manevi olgunluğa erişmiş nefs. Böyle bir mertebeye erişen, muhteşem bir ahlaki ve ruhi donanıma sahiptir. İrşat makamı demek olan bu makam vehbidir. Yani Allah Teala'nın ihsanıdır. Kul bütün gayretini sarf ederek 6 makamı tamamlar. Ancak Allah Teala dilediği kullarına bu 7. makamı nasip eder. Yukarıdaki tariflerden ve nefsin mertebelerinden de rahatça anlaşıldığı üzere her insan yeryüzüne hem üstün özelliklerle hem de süfli vasıflarla gelir. Ondan beklenen süfli ve nefsani arzularını sınırlaması, yani nefsini tezkiye etmesidir. Nefs temizlendikten sonra işin ikinci aşaması başlar. O da kalbin tasfiyesi. Kalpteki dünyevi, nefsani, şeytani bağlılık ve muhabbetler yok edilir ve insan duygu ve düşüncelerinin merkezi olan kalp Allah'ın muhabbetine tahsis edilir. Nefs, insanın var olmak ve varlığını devam ettirmek için gerekli özelliklerin merkezidir. Açlık, susuzluk, uykusuzluk ve benzeri maddi ihtiyaçların yanında sevmek, sevilmek, bağlanmak vesaire gibi manevi psikolojik ihtiyaçlar da nefs tarafından organize edilir. İnsanın aç kaldığı zaman bir şeyler yemesini emreden nefsi, o bedenin canlı kalmasını hedefler. Ancak bu açlığı bastırmak için her türlü yolun meşru görülmesi, midenin dolduğu halde gözün doymaması, nefsin terbiye edilmediğinin işaretleridir. Nefsin bu şekildeki menfi emirlerine gözü kapalı bir şekilde itaat eden insan, onun bir nevi kölesi haline gelir. Nefs, doymak bilmeyen hırs ve iştahası sebebiyle insanı uçurumlardan yuvarlamaya hazır bir binek gibidir. O yüzden hayat boyunca nefsin tabii ihtiyaçlarını meşru daire içinde karşılamaya özen göstermeli ve dizginlerin kontrolünü hiçbir zaman bırakmamalıdır. Çünkü bir anlık bir gaflet hali bazen insanın uçurumdan yuvarlanıp parça parça olmasına yeter de artar bile. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nefse ve onu bir takım kabiliyetler verene, sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Şems 7-10. O halde nefiste bir takım iyi ve kötü hasletlerin bulunması ilahi murat ve imtihan sebebidir. Bu imtihanla insanların nasıl mücadele edeceği, nefsinin tuzağına düşüp düşmeyeceği de insanın karakter ve başarısını ortaya koyacaktır. Elbette mükafat ve ceza büyük olduğu için imtihan da kolay değildir. Bu yüzden nefsiyle girdiği imtihanda başarılı olanların sayısı da oldukça azdır. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimiz, insanın nefsiyle mücadelesinde onu yalnız başına bırakmamıştır. Gerek vicdan, akıl, irade ve benzeri dahili güçlerle, gerekse peygamber göndermek, kitap indirmek, içinde ve dışında kendi ayetlerini göstermek, salih ve sadık kimselerin mevcudiyeti suretiyle harici vasıtalarla insana hep yardımcı olmuştur. Ancak bütün bu yardımcı unsurların yanında insanın kalbini ve zihnini çelen aldatıcı, süslü ve cazibeli engeller de vardır. İşte bunların başında nefs gelir. Nefs, insanın içinde var olan, ondan gibi görünen ama aslında hep onun aleyhine çalışan gizli ve sinsi bir düşmandır. İnsan nefsi tanıdığı, onun tuzaklarından kendisine koruduğu nispette yücelir ve şerefli mevkiine erişir. Aksi halde nefsinin oyuncağı haline gelen insan da aşağıların aşağısına doğru sürüklenir. İnsanı nefsine karşı uyanık tutan en önemli vasıtalar iman, takva, salih amel, ibadet ve duadır. Bu nimetlerden mahrum kalan insan nefsinin isteklerine ram olur ve Allah Teala'dan uzak düşmeye başlar. Nefs tembelliği, ataleti sever. İnsanı gevşekliğe meylettirir. Mal sahibi olmayı, bunu biriktirmeyi, hırsı, tamahı, cimriliği özendirir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Haşr 9. Gurur, kibir, kendini büyük görme, insanları istihkar, nefsin tuzaklarındandır. Bencillik, menfaatperestlik, sadece kendisini düşünmek, uzak ve ulaşılmaz emeller peşinde koşmak nefsin en önemli özellikleridir. İşte nefsin bu ve benzeri özelliklerini bilip, onunla çetin bir mücadeleyi göze alan kimseler, bütün insanların Allah'ın huzurunda toplandığı o gün huzur içinde olurlar. Rabbimiz kıyamet gününün o dehşetli manzarasını şöyle tasvir eder. O gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez. Nah 111. O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. İnfitar 19. İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün ve görene cehennem açık bir şekilde gösterilmiştir. Artık kim azmışsa ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse şüphesiz cehennem onun için tek barınaktır. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse içinse şüphesiz cennet onun yegane barınağıdır. Naziat 35-41. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nefsi ve onun tuzaklarını şöyle tarif etmiştir. Akıllı kimse nefsine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de nefsini hevasının duygularının peşine takan ve Allah'tan kuru kuruya temennilerde bulunan kimsedir. Gerçek mücahit nefsiyle mücahede edendir. Hevalarına, heveslerine tabi olanlarla oturmayın. Onlarla mücadele de etmeyin. Ben onların kendi batıl yollarına sizleri çekeceklerinden emin olamam. İnançlarınıza şüphe katarlar. Cehennem, nefse hoş gelmeyen şeylerle kuşatılmış, cennetse nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Son olarak şu hususu da eklemekte fayda var. Büyükler buyururlar ki, lüzumsuzlarla meşgul olan asıl lüzumludan mahrum kalır. Kula düşen kendini özene bezene yaratan Rabbine yaraşır, bir kul olma noktasında adımlar atarak nefsini ıslaha çalışmaktır. Hakk'a kul olmayan nefsinin kulu olur. Cenab-ı Hak bu hususta hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Değerli dinleyenler, programımızı ilk olarak Şebnem Dergisi'nden Nurten Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Nefs Gerçeği başlıklı yazıyı paylaştık. Bir diğer yazıyla devam edelim Sesli Dergi'ye. Büşra Küçük Sucu'nun kaleminden şimdi de içinde 7 talip başlıklı yazıyı sunacağız. Müzik ahşap kapıyı eğilerek geçip oturan talipleri seyre daldı. Yedi öğrenci rahlelerinin başında birbirinden azade oturuyor, hiçbirinin ahvali diğerine benzemiyordu. Öksürüp toplanmalarını bekledi. İşlerinden bazıları onu görünce silkelendi, bazıları oturuşunu düzeltti, bazısı zaten en başından beri makama yakışır vaziyette edeple oturuyordu. Ama mecliste biri vardı ki, onun ne rahlesinde Kur'an-ı Kerim vardı, ne de kendisinde talebeliğe yakışır bir hal. Yeşil halının üzerine boylu boyuna uzanmış, içeriye giren hocasını umursamıyor, odada bulunan yüce kitaba karşı ihtiramda bulunmuyordu. Derviş uzun beyaz cübbesini toparlayıp kendi makamına geçtikten sonra başındaki uzun yeşil sarığı çıkarıp rahlesinin önüne koydu. Keskin bakışlarını yerden uzanan gencin üzerine rapledip, "Evladım," dedi gür sesiyle. Oysa halinden taviz vermediği gibi bakışlarını dervişe doğrultmuş, edep dışı tavırlar sergiliyordu. Her zaman sakin ve anlayışlı tabiatıyla bilinen derviş sesini yükseltti. "Sen kimsin ki bir Kur'an meclisinde böyle hareketlerde bulunursun?" "Ben mi kimim? Ben kendime aşık olanım. Kendi menfaatlerimi her şeyden önce ve üstün tutanım. Sen beni eğitim ve terbiye edeceğini zannediyorsan eğer, hiç boşuna nefesini tüketme. Ben seni esir alır, bütün isteklerimi sana yaptırırım. Sen benim arzularımı gerçekleştirdikçe, ben daha da sana hakim olurum. Sen de hala kendini benim hocam, benim sahibim zannedersin." Derviş boynunu büktü. "Söyle söyle, seni eğitmemin bir yolu yok mu ey gafil? Benim kibrimi, benliğimi ancak secdeler kırar. Bana en ağır gelen şeydir o. Ama boşuna umutlanma hoca. Ben Allah'ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan, zevkine tabi olan nefsi emmareyim." Derviş hemen onun yerinde oturan, önündeki Kur'an'ı bir açıp bir kapatan, kimi zaman konuşan emmare nefse kınayarak bakıp, kimi zaman da onun sırtını sıvazlayan garip öğrencisine yöneltti bakışlarını. "Evladım, senin çizgin yok mudur? Ne yaptığın, neyi desteklediğin muamma?" "Şey hocam, ben iyi kul olmak için gayret sarf ediyorum. Ancak kötülük bana hakim oluyor bazı zamanlar. Kötü bir şey yaptığımda üzülüyor, iyi bir şey yaptığımda ise seviniyorum. Siz benim isteklerime karşı gelmedikçe benim kötülük yönünde istidadım artıyor. Lütfen hocam, benim iyi bir talip olmamı istiyorsanız, meşru bile olsa benim istediklerimi bana vermeyin. Daha az yemek ve daha az uykuyla beni terbiye edin. Ben iyilik ve kötülüğün kendisinde meczi olduğu, eğitilmeyi bekleyen nefsi levvameyim." Derviş başını aşağı yukarı doğru usulca sallayıp avuçlarının içinde sakallarını sıvazladı. Sonra bakışlarının hedefine, odaya girdiğinden beri rahlesinin başında usulca Kur'an okuyan, arada konuşmalara kulak verse de ibadetten ayrılmayan öğrencisi girdi. "Evladım, arkadaşlarının ahvalini merak mı ettin? Arada başını çevirip bakıyor, daha sonra huşu içinde yaptığın ibadete geri dönüyorsun." "Hocam, ben mümkün mertebe Allah'ın emir ve yasaklarına uyup, onun yolundan ayrılmamak için cehdeden nefsi mülhemeyim. Daima iyi ve güzel olan ilhamlara mazhar olduğum için bana bu ismi verdiler. Biliyorum, huzur ve mutluluk sadece Hakk'ın rızasını kazanmakla mümkün. Ancak bazen bakışlarım dünyaya ait şeylere kayabiliyor." Bu açıklamadan sonra derviş, mülhemenin yanında oturan, elinde tesbih bir taraftan zikredip, bir taraftan da onu başıyla sürekli tasdikleyen talibe baktı. "Sen neden başını sallıyorsun sürekli?" Kalbimde haktan yana hiçbir şüphe barınmaz benim. Doğruyu tasdikler, imanımı her an taze ve diri tutmak için akaidimi sağlam temeller üzerine oturturum. Bütün zerrelerim Cenab-ı Hakk'a öyle inanıyor ki, adım İslam'ın emir ve yasaklarına karşı hiçbir tereddüdü bulunmayan, itminan olmuş nefsi mutmainne benim. İmanım sayesinde Allah'la bağ kurup bu bağdan lezzet alanım. Dervişin gözlerinde umuda dair bir ışık parladı. Talibin gözlerine bakıp müjdelerle dolu o ayeti okudu. Ey huzura eren nefs! Sen Allah'tan ve O da senden razı olarak Rabbine dön. Salih kullarımın arasına katıl. Cennetime gir. O mutlulukla 5. sırada oturan sessiz öğrencisine bakıp, ''Sen anlat bakalım ey talip!'' dedi. ''O var benim gözümde de, gönlümde de, kulağımda da. Ondan gafil olursam yakışmaz kulluğun şanına. Her yönümle ona yönelmiş, ondan razı olmuş nefsi radiyeyim ben.'' Dervişin kanatlarına derman gelmişti. 6. sırada oturan öğrencisine yöneldi. Ben ne anlatayım ki derviş? Benim öncemi de sonramı da Rabbim bilir. O bana zehir de verse, gül şerbetleri de sunsa birdir. Benlik bir şey yok ki ondan gelen her şeye, onun rızası için razı olan, onun rızasını dileyen, nefsi mardiyeyim ben. Onun benden razı olması bu hayattaki tek gayem. Derviş onu elini göğsüne koyarak selamladıktan sonra oturduğu yerden kalktı. Odada olup bitenlerin bir türlü ilgisini çekmediği 7. öğrencisinin önüne diz çöküp oturdu. Sana ne demeliyim mübarek zat? Odaya girdiğimden beri sadece gönül gözü açık olanlara has bir manzaraya şahitlik etmekteyim. Melekler etrafında seni selamlıyor. Veliler sana arkadaşlık ediyor. Söyle bana, ey Hüsn-i Cemal, sen bütün kötülüklerden arınmış, manevi tekamülünü tamamlamış, nefsi kamile misin? 7. rahlede oturan derviş, tasdik edercesine başını salladı. Hoca efendi onun cübbesini öpüp ''Beni irşadınıza kabul edin'' diyerek önünde diz çöktü. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak Büşra Küçüksucu'nun kaleme aldığı içinde 7 talip başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Şemnem Dergisi'nin Haziran 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yeni bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geçeniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.